Ayrım 23, sayfa 195. Yeni tarım düzeni. Ali Ekber Yıldırım. Hayvancılıkta dönüşüm. Gençler betona değil, hayvancılığa yatırım yapmak istiyor. Bugünlerde tarım ve gıda çok gündemde. Bazılarının tarım ve gıdanın önemini anlaması için koronavirüs gibi büyük bir salgının yaşanması gerekiyormuş. Daha önce tarımla ilgisi olmayanlar bile tarımı konuşuyor, öğrenmeye çalışıyor. Yıllardır bu konuyu gündemde tutmaya çalışan birisi olarak bundan şikayetçi değil, mutluyum. Tarım ve gıdanın önemini yıllardır dile getiren, bu konuda büyük çaba gösteren çok kişi ve kurum var. Üretimin değil, ithalatın ve tüketimin, yatırımın değil, rantın teşvik edildiği bir dönemde tarıma gönül veren ve üretimi ısrarla sürdürenleri ayakta alkışlamamız gerekir. Etkilerini derinden hissettiğimiz koronavirüs günlerinde okurlarımızdan daha çok mesaj, telefon, bilgi geliyor. Tarlada, bağda, bahçede, ahırda, çiftlikte birlikte olamasak da pandemi süresince iletişim kanallarıyla karşılıklı bilgi alışverişimiz hep devam etti. Hayvancılık yapanların en önemli sorunu yem başta olmak üzere yem fiyatlarının çok yüksek olması. Buna rağmen gençlerden bazıları betona, ranta değil, tarıma, hayvan yetiştiriciliğine ilgisini sürdürüyor. Genç bir okurumuzun gönderdiği elektronik posta mesajı bu ülkede doğru politikalarla ve doğru destekleme yönlendirmeyle gençlerin hayvancılığa ilgisinin arttırılarak bir fırsata çevrilebileceğini gösteriyor. Birçok çiftçinin, yetiştiricinin ortak sorununu, duygularını yansıtan mesaj şöyle. Ali Bey selamlar. Yazılarınızı yakından takip etmekteyim. Son kitabınızı da okudum. Tarımın bir ülke için ne kadar önemli olduğunu her platformda dile getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hele bu son dönemlerde yaşadığımız Covid salgını sonucunda tarımın ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu tekrardan kanıtlanmış oldu. İzmir'de ikamet ediyorum. Özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışmaktayım. Ailem ve birçok yakınım Ödemiş'te ikamet ediyor. Bu nedenle tarıma her zaman bir ilgim oldu. Bu ülkenin tek kurtuluşunun tarımsal üretimden geçtiğini ve kırsal kalkınmanın çok önemli olduğunu her zaman dile getirdim. Bundan yaklaşık 4 yıl önce birikmiş paramla betona yatırım yapacağıma hayvancılık yapan bir arkadaşıma kapasite artırımı sağlayarak birlikte ortak büyükbaş besicilik yapmaya başladık. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla ve sıfır kredi kullanarak sürekli yatırım yaparak orta ölçekli bir işletme haline geldik. Arkadaşım tesis, arazi ve işçiliğine ben de sermayemi koyarak işe başladık. Yani güçlerimizi birleştirmiştik. Küçük bir kooperatif misali çünkü ikimiz de biliyorduk ki tek başına bir şeyler yapmak zordu. Geçen bu 4 senede ilk yıl küçük bir kar sağladık. Bundan sonraki yıllarda zarar etmeye başladık. Bu arada kaba yemimizi kendimiz üretiyorduk. Biz bu işe olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Yatırıma ve üretmeye devam ettik. Bereket benim oradan gelecek olan gelire ihtiyacım yoktu. En azından düzenli bir gelirim vardı ve hiçbir yere de borcumuz yoktu. Sadece bu işle uğraşan insanların halleri daha da kötü. Sizin de dediğiniz gibi üretimden her geçen gün soğuyorlar ve kaçıyorlar. Dediğim gibi kaba yemi bir şekilde hallediyorduk ama kesif yem başımızın belası olmaya başlamıştı. Tıpkı şu anda olduğu gibi Covid öncesi çuvalı 65-70 lira bandında olan besi yemi bugün itibariyle 95-100 lira bandına dayandı. Karkas et fiyatı 32-33 liradan 36-38 lira bandına yükseldi. Yemdeki yaklaşık 40 günlük bir sürede çuvalda 30 liralık bir artış olmuştur. Yaklaşık olarak %40'lık bir artış söz konusudur. Bu rakamlarla bu işin sürdürülebilirliği her geçen gün kalmamaktadır. Yani işin özü biz bu sene gene zarardayız. Buna ne kadar tahammül eder, ne kadar sürdürebiliriz bilmiyorum. Covid çıktığı dönemlerde bakanlık gıda fiyatlarında oluşacak olan haksız fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini, bununla ilgili cezai işlem uygulayacaklarını belirtti. Hayvancılığın en büyük maliyet kalemi olan yem fiyatlarındaki artışa herhangi bir işlem yapmamaktadır. Bizim derdimiz et fiyatı yükselmemesi değil, yem fiyatlarının yükselmesi. Bizler üretici olduğumuz kadar tüketiciyiz. İnsanların ucuz ete ulaşmasını fazlasıyla istemekteyiz. İnanın hayvanını satan çiftçi aldığı parayla gidip et almakta zorlanıyor. Çünkü ödemesi gereken o kadar borcu var ki. Bu ülkede daha önce de kur bu rakamlara çıkmıştı. O zaman da bile yem fiyatlarında bu kadar artış olmamıştı. Yem firmaları ham madde ithalatında sıkıntı, kur artışı, lojistik ve benzeri nedenlerde fırsatçılık yaparak çok kısa zaman diliminde yüksek oranda zamlar yaptılar. Bakanlık buna seyirci kalmaya devam etmektedir. Bu zamana kadar yem firmalarına çalışıyorduk. Hele bundan sonra tamamen onlar için çalışmış olacağız. Biz üretmek için çabalayanlar paranın transferinde aracı olmaktan öteye geçemiyoruz. Ve hatta bu parayı verirken eksik verdin deyip cezalandırılmaya devam edileceğiz. İşin özü biz üretmek istiyoruz. Yatırımımızı kolaycılık yapıp betona yatıracağımıza, geleceğimiz ve çocuklarımız için zor olan üretimi seçtik. Buna olan inancımızı ve motivasyonumuzu kaybetmek istemiyoruz. Sizden ricam, her zaman köşenizde hayvancılıkla ilgili sorunları dile getiriyorsunuz. Bu dönemde yem fiyatlarında oluşan inanılmaz artışı köşenizde yazmanızdır. Bakanlığın bu duruma belki dur demesinde bir nebze hepimizin katkısı olabilir. Zaman birlik olup birbirimize yardım etme zamanı diyenlere belki bir aydınlanma sağlamış oluruz. Şu anda çiftçi depremde enkaz altında kalan insan gibi sesimizi duyan yok mu demekte. Yukarıdakiler de bu sesi duyup duymadıklarını bilmiyoruz ya da duyuyorlarsa duymazlıktan geliyorlar. Belki kim bilir, sesimizi daha gür çıkarmamız gerekiyordur. Okurumuzun gönderdiği bu mesajdan sonra konuyu gündeme getirdik. Yem fiyatları daha da yükseldi. Dışa bağımlılık sürdükçe kesif, yani fabrika yemi, yemde fiyatları kontrol etmek de adeta imkansız. Döviz arttıkça fiyat artıyor. Hayvancılığı ithalat değil, Güner Özerler kurtaracak. Pek çok konuda olduğu gibi hayvancılıkta da Türkiye sahip olduğu zenginliği değerlendirmek yerine ithalata dayalı bir politikayla üretim yapılamaz noktaya geldi. Alınan kararlar, uygulanan politikalar üretimden çok ithalatı destekliyor. Buna rağmen ülkenin potansiyelini değerlendirmek için canla başla çalışan çok sayıda üretici var. Örnek üreticiler var. Bunlardan birisi de Eskişehir'de genç bir veteriner sağlık teknisyeni Güner Özer. Onun hikayesini ilk dinlediğimde Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye kanılarıyla silah taşıyan Anadolu'nun yiğit insanlarını, kadınlarını düşündüm. Tarım Türkiye için bir cephe ise Güner Özer o cepheyi savunan neferlerden birisi. İthalatın desteklendiği, üreticinin canından bezdirildiği bir dönemde ısrarla üretim yapmak için çırpınan, tüketicileri birlik çatısı altında örgütleyen Güner Özer 1986 yılında Eskişehir Mahmudiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimi Mahmudiye'de gördü. Ailesi hayvancılık yaptığı için çocukluğu hayvanlarla iç içe geçti. Hayvanları çok sevdiği için veterinerlik okumak istedi. 1889'da Baytarlık Mektebi, 1933'te Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, 1986'dan itibaren Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlanan Veteriner Sağlık Teknisyenliği Meslek Lisesi'ne giderek veteriner sağlık teknisyeni oldu. Hikayesini kendisinden dinleyelim. Veteriner sağlık teknisyeniyim. Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi 2004 mezunuyum. Yıllarca farklı illerde, kooperatiflerde, birliklerde veteriner sağlık teknisyeni olarak çalıştım. En son Kütahya'daydım. 2012 yılında 5-6 bin liralık geliri bırakıp memleket hasretiyle Eskişehir Mahmudiye'ye, doğduğum yere döndüm. Benim memleketim aşık olunacak bir memleket sayılmaz aslında. 5 bin nüfusu küçük bir ilçe. Ama ben yatılı okuduğum için o benim için hep bir özlemdi. Bir şeyler beni oraya çekti. Veteriner sağlık teknisyeni olarak Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde işe başladım. Suni tohumlama yapıyorum büyükbaş hayvanlara. Uzmanlık alanım bu. Bu şekilde devam ederken Tarım Bakanlığımız Mehdi Eker döneminde %50 hibeli süt işleme tesisi için sorgusuz sualsiz hibe vereceğini duyurdu. Çalıştığım kurumun da ciddi bir bütçesi vardı. Hali hazırda duran, yatan bir parası vardı tabiri caizse. Ben de hemen güzel bir proje hazırladım bakanlığa vermek üzere. Tabii çalıştığım birlik yöneticilerinin henüz haberi yoktu. Büyük bir istekle şevkle bu tesisi Eskişehir'e kazandıralım, hazır %50 hibe de varken diye düşündüm. Hemen çalışmaları yaptım, projeyi hazırladım. Daha sonra da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hazır bina buldum. Organize Sanayi Bölgesi yöneticileriyle görüştüm. Bizim örgütümüzü anlattım. Bir protokolle cüzi bir fiyatla verip veremeyeceklerini sordum. Biz normalde o gün için 5 kişi çalıştıracaktık. 10 kişi çalıştırmayı garanti ederseniz cüzi bir parayı da size veririz. Bir protokol yaparız dediler. Bina işini de çözdüm. Haftalık toplantılarımız olurdu bizim. Dosyamı hazırladım ve hevesle koşa koşa toplantıya gittim. Yönetimin mutlu bir şekilde kabul edeceğini düşünerek. Ama hiç öyle olmadı. Tam tersi oldu. Biz burada 5-6 kişiyle küpeleme faaliyetini yürütemiyoruz. Bir de başımıza fabrika çıkartıyorsun. Sen böyle şeytani icatlar yapıyorsun. Bir daha toplantılara gelme dediler. Çalışma arkadaşlarımın önünde. Tamam dedim ve o anda karar verdim. Sadece 6 gün içinde, bu da Türkiye'de ilktir, Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği'ni kurdum. Bu tarz kuruluşlarda maddi imkansızlıklar hep vardır. Biz de aynı imkansızlıklarla kurduk. Kapasite raporu gerekiyor. Yıllık belli bir miktarda üretim yapanların bir araya gelmesi gerekiyor. Mahmudiye yeterli değil. Komşu ilçemiz Çiftelere ekledik. Yeterli değil. Diğer komşu ilçemiz Han'ı ekledik. Ancak yeterli hale geldi. 3 ilçeyi birleştirdim, birliği kurdum. Kurucu üyelerin giriş aidatı ödemesi gerekiyor. Hiçbiri ödemiyor. Biz sana güvendik. İmza atalım ama bizden para isteme dediler. Tamam dedik. Yeter ki birlik kurulsun. Kurduk ve tabelayı astık. Ama bende de para bitti. 22 Mayıs 2014'te birliğe bir açılış töreni düzenledik. Tamamen imkansızlıklarla. Şansımıza 2014 yerel seçimlerinde Türkiye'de 6 ilçenin yerel seçimi iptal oldu. Mahmudiye Belediyesi'ni bir oy farkla CHP kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu Mahmudiye Belediyesi'nin seçimini iptal etti. Dolayısıyla 1 Haziran'da seçimler tekrarlanacaktı. Mahmudiye'ye bakan bürokrat milletvekili yağmuru başladı. Mahmudiye küçük bir yer. Bizim de birlik olarak çarşı merkezinde küçük bir ofisimiz var. Üretici birliği tabelasını gören bürokrat, milletvekili, bakan hepsi bize geldi. 22 Mayıs'ta açılış yaptık. 25 Mayıs'ta Tarım Bakanı Mehdi Eker geldi Mahmudiye'ye. Ben bir fırsat yaratıp kendisinden süt soğutma tankı istedim. Kendisi de bana dedi ki gittiğim her yerde benden hep süt soğutma tankı isterler, ben veririm. Daha sonra atıl vaziyette kaldığını görür ve üzülürüm. Başkan, başka bir şey iste, para iste, süt soğutma tankı isteme. Sayın Bakanım, ben veteriner sağlık teknisyeniyim dedim. Ne yapacağımı biliyorum. Lütfen bu tankları bize verin. Bir sene sonra müfettişlerinizi gönderin. Eğer atılsa, kullanılmıyorsa Mahmudiye halkı önünde suratıma tükürün dedim. Bakan şaşırdı. Hemen tarım il müdürünü çağırdı. Ne gerekiyorsa yapın dedi. Ertesi sabah 3 tane süt soğutma tankı aldık. Diğer desteklerin de sözünü aldık. Mahmudiye Belediyesi'nden atıl bir bina aldık. Para hala yok. Tankları getireceğiz farklı yerlerden, vinç ve nakliye parası lazım. Tam 32 bin liraya aracımı sattım. Birlik için, memleket için parayı harcadım. Soğutma merkezini hayata geçirdik. Bizim bölgedeki süt, müteahhitler, özel şahıslar aracılığıyla toplanırdı. Müteahhitleri biz birliğimizin bünyesinde topladık. Onlar firmadan ne nakliye ücreti alıyorsa onu ödemeyi taahhüt ettik. 1 Ocak 2015 itibarıyla günlük 27 ton sütle işe başladık. Bölgede veteriner hizmetleri özel klinikler vasıtasıyla yapıldığından ve biraz tekelleşme olduğundan hayvan ilaç fiyatları çok yüksekti. Veterineri kim getirdik Mahmudiye'ye? Ona bir klinik açmasını sağladık, hizmet alım sözleşmesi yaptık. Piyasanın yarı fiyatına veterinerlik hizmetleri sunmaya başladık. Süt parasından tahsil ederek veteriner arkadaşı ödedik. Onun da üreticimizin de işine geldi. Maksimum seviyede kaliteli spermalar kullanarak gelecek sığır neslini inşa ettik. Devamında da sütün kalitesi konusunda firmalara taahhütte bulunduk. Kısa bir sürede sütü kaliteli hale getirerek bu sefer bizden sütü alan firmadan 30 lira fark talep ettik. Aynı süt değil artık dedik. Aldığımız sütü üreticilerden toplamak için 17 araç var. Her gün bir araca binerek köylere gittim. Kaliteli olmayan sütü almıyoruz dedim. Üretici sütünü satmak için daha dikkat etmeye başladı. Sütümüz kaliteli olunca fiyatı arttı. Şu anda her kapıdan aldığımız her sütten numune alırız. Sıkıntı çıktığında yarım saat içinde kimin sütünde sorun olduğunu tespit ediyoruz. 2 yıldır böyle bir problem yaşamadık. Akabinde 2016'nın ortasında Ziraat Bankası'ndan hayvancılık kredisi almak için başvurdum. Herhangi bir devlet memuru ve benzeri güvencem olmadığı için 70 bin lira hayvan kredisi için benden 105 bin lira teminat istediler. Ziraat Bankası'na bir protokol örneği sunduk. Dedi ki biz üreticilerimize her ay 2 milyon liraya yakın para ödüyoruz. Bunu da elden ödüyoruz. Biz bu parayı memur maaşı gibi herkesin hesabına ödemeyi taahhüt edelim bankaya. Siz de bunu memur maaşı kabul edin. Teminatsız bu insanlara kredi verin. Bu insanlar süt parasından ödesinler. 9 ayda bankayı ikna ettik. Türkiye genelinde bir protokol yayınladılar. Biraz onların istediği şekle çevrildi. 2017'nin başında bu protokolü imzalayarak 105 üreticimize teminatsız 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli hayvan kredisi çıkardık. Yılda tek taksit. Ben kendim mesleğin içinde olduğumdan Trakya'dan 805 hayvanı tek tek seçerek 3 ay gebe olmaları şartıyla üreticilerimize getirdim. Toplam 27 ton olan sütümüz 43 tona çıktı. Dolayısıyla gelirimiz de arttı. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörü'yü ziyaret ettik. Bize uygun şartlarda makine teçhizat verdiler. Tire Süt'ten aldığımız makinelerle günlük süt işleme tesisi kurduk Mahmudiye'de. Pastörize süt üretiyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. Halk ekmek büfelerine buzdolabı koymayı, ürettiğimiz sütleri getirip buzdolabına teslim etmeyi, satılmayanı da geri almayı önerdik. Belediye bununla ilgili altyapı çalışmaları yaptı, aşağı yukarı 5 ay proje aşaması sürdü. Akabinde 2018'in Aralık ayında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına Halk Süt adıyla üretime başladık. Yine bu halk büfelerinde Halk Yumurta markasıyla yumurta satışına başladık. Bizim süt aldığımız üreticilerimizin birçoğunun tavukları var. O yumurtaları topluyoruz. Bu işi daha büyük boyutlarda yapan bir üreticimizin bahçesinde paketleme tesisi kurduk. Yine yumurtalar üreticilerden toplanıyor, kontrollerden geçiyor, deneysel analizler yapılıyor, paketleniyor ve halk yumurta olarak Eskişehir'de hem de gezen tavuk yumurtası olarak halk ekmek ve halk süt ile birlikte satılıyor. Bizim 4-5 senede yaptıklarımız bunlar. Biz birliği kurduğumuzda 150 lira olan kiramızı ödeyemez haldeydik. 1 Ocak'ta süte başladık. Üreticiyle olan mahsuplaşmayı bitirdik. Kalite farkını da firmadan aldık. İlk ayda birliğimize kalan rakam tam 32 bin liraydı. Arabamı da tam 32 bin liraya satmıştım. Ben alacağımı aldım mı? Aldım. 2 sene sonra aldım. Çünkü kliniği de o parayla açtık. 2 yıl birlikten 1 lira maaş almadım. Birliğin ayakta kalması gerekiyordu. Ben şahsi bir gelir, etiket elde etmek için bu yola çıkmamıştım. Tamamen şeffaf bir yönetim anlayışım var. Başkana dayalı değil, sisteme dayalı bir anlayışım var. Birlik adına bir toplu iğne dahi alsam nakit parayla almam. Birliğimizin ve iktisadi işletmemizin banka kartları var. Faturası kesilir, kartla parası çekilip slipi eklenir. Birebir banka faturalarımızla gelir gider faturalarımız eşittir. Asla ekstra masrafları birliğe yazmadım. Türkiye'de 302 tane süt üreticileri birliği var. Bizim birliğimiz süt işleme tesisi olan tek birlik. En yeni birlik olarak biz bunu yaptık. Bir üretici olarak üretmek bize gurur veriyor. Ticaret borsalarına benim ürettiğim, sattığım sütten 1/1 kesinti yapılıyor. Borsalarda süt kotasyonu yok. Adam yapmadığı, ilgisi olmadığı bir işten para kazanıyor. Bu para Ulusal Süt Konseyi'ne verilse biz ülke genelinde kendi sütümüzün fiyatını belirler duruma geliriz. Benim bildiğim trene bir ray döşersin tren gidip gelir. Ama bizim ülkemizde her seferinde yeni ray döşeniyor. Üretim planı yok, üretim politikası yok. Buna para mı dayanır? Güner Özer'i dinlerken 2014'de 2019'larda değil sanki 1918'lerde 1920'lerde milli mücadeleden bir kesit gibi geldi. Tarım konusunda yıllardır yazı yazan bir gazeteci olarak kimlere ne paralar verildiğine, o paraların nasıl batırıldığına, sadece sıfır faizli krediyle 10 milyar lira yani 10 katrilyon liranın nasıl heba edildiğine tanık olduk. Son 10 yılda hayvancılığa milyarlarca lira kredi verildi. İthal hayvanlarla dev çiftlikler kuruldu. Her yıl hayvancılığa verilen 5-6 milyar lira destekle büyük ölçüde ithalata gidiyor. İthalat için 10 yılda 10 milyar dolardan daha fazla para gitti. Brezilya, Uruguay, Amerika, Polonya ve daha birçok ülke çiftçisine milyar dolarlar akıtırken, yani ithalat için milyar dolarlar havada uçuşurken, diğer tarafta Eskişehir'in Mahmudi ilçesinde genç bir veteriner sağlık teknisyeni Güner Özer, kurduğu süt birliğini yaşatmak için 32 bin liraya arabasını satarak müthiş bir başarı öyküsüne imza attı. İthal hayvanla, ithal yemle, ithal aşıyla, ithal ilaçla, ithal çobanla hayvancılık yapan birçok işletme kapandı. Kaynaklar heba edildi. Üreticileri bir araya getirerek örgütleyen Güner Özer tüketiciye sağlıklı süt, yumurta üretmeye devam ediyor. Güner Özer'in mücadelesi bir kurtuluş mücadelesi. Tarımın kurtuluşu da buradan olacaktır. Türkiye'de hayvancılığı ithalat değil, Güner Özer'lerin mücadelesi kurtaracak. Bu satırlar yazıldığında Güner Özer ve birlikte yola çıktı üreticiler, ayran, yoğurt, tereyağı, kaşar peyniri gibi süt ürünleri üretmek, halk süt ve halk yumurtanın yanına halk et markasını koymak için çaba gösteriyordu. Ülkenin sahip olduğu potansiyelin çalışmayla doğru insanların elinde nasıl zenginliğe dönüştüğünün güzel bir başarı öyküsüdür. Bu başarı öykülerini ne kadar çok arttırırsak Türkiye o kadar zengin olur. 23. ayrımın sonu. Sayfa 205.